bugünlerde yorumunu yaptığımız 2. Korintoslara mektup, Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubundan biridir. Pavlus 1. Korintoslara mektubu büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazdı. Efes'te büyük bir hizmeti vardı ve bu hizmetinden dolayı Pavlus oradan ayrılıp Korintos'a gidememişti. Korintos'ta Pavlus'un kurduğu bir inanlılar topluluğu vardı ama bu topluluk iman hayatında bebekti. Pavlus'un gelmesini arzuluyorlardı çünkü ilgi istiyorlardı. Ancak Pavlus gidemiyordu. Bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu nedenle Pavlus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Pavlus, Efes'te yaklaşık 3 yıl kaldı. Korintos'a gidemedi ve Korintoslu inanlılar halen tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korintos'a Titus'u yollamıştı. Timoteos, Pavlus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korintos'tan haber getirmesini beklemek üzere Troas'a doğru yola çıktılar. Titus gelmeyince Pavlus'la Timoteos Filipi'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Pavlus'a Korintoslardan haber getirdi ve getirdiği haber iyi haberdi. Korintoslu inanlıların Pavlus'un ilk mektubunda onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Pavlus, Filipi'de oturup ikinci mektubunu yazdı. Korintoslar büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını istiyorlardı. Ancak Pavlus'la Korintos kilisesi arasındaki ilişki düzelmişti. Bu mektupta Pavlus kalbini harika bir biçimde açar. İkinci Korintoslar mektup, inanlılar topluluğunun iç sorunlarından çok hizmet durumlarını ele alır. Birinci Korintoslar, kilise içerisindeki durumları ve bunların nasıl düzeltileceğini ele almıştı. Ana hatlara gelince bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur çünkü Pavlus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntı içerir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha vardır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. Bu mektup 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Tanrı'nın tesellisi 1 ile 7. bölümler. 2. Yeruşalim'deki yoksul inanlılar için bağış toplanması 8 ve 9. bölümler. 3. Haberci Pavlus'un çağrısı 10-13. bölümler arası. Şimdi 2. Korintoslara mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam edeyim. Programımızda değerli dinleyicilerimiz, 2. Korintoslara mektup 8. bölüme geldik. Konu, inanlı yaşamına örnek. Şimdi konu değişiyor. Bundan önceki 7 bölüm boyunca Pavlus Tanrı'nın tesellisinden söz etti. Bunların size inanlı yaşamınızda bir yardımcınız olduğunu bilmenin size teselli ve kuvvet getirmiş olduğuna güveniyorum. Doğal tepkimiz, Pavlus bize biraz daha teselliden söz et demektir. Ancak konuyu birden değiştiriyor Pavlus. Şimdi Yeruşalim'deki fakir inanlılar için bağış toplanmasından söz ediyor. Bizi büyük bir çarpma sesiyle yere döndürüyor. Konu inanlının yaşamından inanlının verişine değişiyor. Ki bu da bu hayatı yaşamak kadar önemli bir noktadır. 8 ve 9. bölümleri içeren bu kısım şu şekilde ayrılır. 1. İnanlıların verişine örnek. Bölüm 8.1 ile 16. ayetler. 2. İnanlıların vermesi için öğüt. Bölüm 8.7 ile 15. ayetler. 3. İnanlıların vermesinin açıklanması. Bölüm 8.16. ayetten 9. bölüm 5. ayete kadar. 4. İnanlıları vermeye teşvik etmek. Bölüm 9, 6'dan 15. ayetler arası. 27-28 yıllık hizmet hayatımda, vaizlik yaşamımda bağış konusunda sadece 3-4 kere vaaz vermişimdir. Evet, 3-4'ten fazla mesaj verdiğimi sanmıyorum. Buna karşın bu dönem içinde insanların verdikleri miktar 2'ye, 3'e katlandı. Bu benim Tanrı'nın, halkının Tanrı sözünü öğreten ve vaaz eden bir hizmeti destekleyecekleri inancımı onaylıyor. Mesih inanlıları arasında kullanılan, insanlara baskı yaparak, onlarda duygu sömürüsü yaparak para toplama yöntemlerine içerliyorum. Evet, bunlar ara sıra yapılıyor bazı Batı ülkelerinde. Bunların hiçbir şekilde kutsal kitaba uyduklarını düşünmüyorum. Bu iki bölüm, yani 2. Korintoslara mektup 8 ve 9. bölümler, kutsal kitapta inanlıların bağış vermesi konusundaki en kapsamlı ve bütün kısmı oluşturur. Aslında bütün bilmemiz gerekenler oradadır. Kurallar yoktur ama verme konusunda çok açık ilkeler vardır. Bunların epey değişik olduklarını düşünebilirsiniz. Birisi, gelirimizin %10'unu vermemiz gerektiğini sanıyordum diyebilir. Hayır, günümüz için kural bu değildir. Bu belki izlemek istediğiniz bir ilke olabilir ama günümüzde kimse için bir kural değildir. Bu bölümde önemli olan sözcük lütuf, kayra sözcüğüdür. Bu bölümde kayra sözcüğü 7 kez ve 9. bölümde de 3 kez, yani bu 2 bölümde toplam 12 kez kayra sözü geçmektedir. Konu vermenin lütfudur, vermenin kayrasıdır. Şimdi inanlının verişine örnek. 2. Korintoslar 8. bölüm 1. ayette Pavlus şöyle diyor: "Kardeşler, size Tanrı'nın Makedonya'daki inanlı topluluklarına sağladığı lütuftan, kayradan söz etmek istiyorum." Burada biraz durup lütuf ya da kayra sözcüğünü ele almak istiyorum. Onu burada ilk ayette buluyoruz. 4. ayette yine görüyoruz. Kutsallara yapılan yardıma katılma ayrıcalığının kendilerine verilmesi için bize çok rica edip yalvardılar. Burada yardım olarak çevrilen sözcük aslında lütuftur ya da kayradır. Bu şu şekilde de çevrilebilirdi: kutsallara lütufta bulunup onlara hizmet etmeye katılma ayrıcalığının kendilerine verilmesi için bize çok rica edip yalvardılar. Bu söz 6. ayette yine ortaya çıkıyor. Bu nedenle aranızda daha önce başladığı bu hayırlı iş tamamlanması için Titus'u isteklendirdik. İnsanları lütufta, kayrada bulunmaya çağırıyor Pavlus. Bu Tanrı'nın lütfudur. Tanrı'nın ruhunun yarattığı bir haldir dostum. Korintoslulara yazıp Makedonyalıların bu tür bir lütfa sahip olduklarını söylüyor ve Korintosluların da aynı lütfa sahip olmasını umut ediyor. Tanrı bilimciler, ilahiyatçılar lütfu Tanrı'dan gelen hak edilmemiş armağan, iyilik olarak tanımlarlar. Buna katılıyorum ancak bu sözcüğü yeterince tanımlamıyor. Sözcüğün zenginliğini kaçırmanıza neden olabilir. Kutsal kitapta kullanılan Yunanca'daki haris, güzellik, sevimlilik, çekicilik, şefkat, iyi niyet, minnet, memnuniyet, zevk almak gibi dışınsal bir lütuf anlamına geliyor. Eski Yunanlıların iyi, ince ve asil olmak üzere 3 lütfu vardı. Yunanlılar kültürleri konusunda misyoner kafalıydılar ve bunu diğer insanlara da aşılamayı istiyorlardı. Kutsal Ruh bu sözcüğü seçti, ona yeni bir ışıltı, yeni bir yücelik verdi ve Mesih inanlısı yazarlar bu sözcüğü kullanmaya başladılar. Paulus bu sözcüğü sık sık kullanır. Şimdi şu tanıma dikkat edin. Tanrı'nın lütfu, Tanrı'nın kayrası, Tanrı'nın bütün iyiliğini başkalarıyla paylaşma tutkusudur. Lütuf, Tanrı'nın size iyi şeyler, iyilik vermek istemesidir. Tanrı sizi ince ve asil yapmak istemektedir ve sizi kendi oğluna benzetmeyi istemektedir. Paulus'un Efesoslar 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde İman yoluyla, lütufla, kayrayla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir derken, sözünü ettiği lütuf kayra budur. İman yoluyla, kayrayla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Bizler dostum, kayıp günahkarlardık. Kurtuluşumuz için Tanrı'ya sunacak hiçbir şeyimiz yoktu. Bu yüzden Tanrı bizleri kayrasıyla, lütfuyla kurtardı. Bizi kurtarma arzusu bir tutku halindeydi. Bizi sevdi ama öyle keyfi bir şekilde bağışlayamazdı. Çünkü o, yani Tanrı, aynı zamanda kutsal bir Tanrı'dır. Bir yol sağlaması gerekiyordu ve o yolda oğlunu bizim yerimize ölmek üzere yollamasıydı. Tanrı'nın oğlu, buradaki oğul sözcüğü ruhsal anlamdadır. Aynı özden olan anlamındadır. Bizlere Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi denilmiştir. Niçin? Bizleri kurtarmak için. Tanrı almak değil, vermek işindedir. Bunu açıklığa kavuşturmamız gerekir dostum. Sanırım bazen Tanrı'nın fakir olduğu ve bizim armağanlarımıza ihtiyacı olduğu izlenimini veriyoruz. Öyle değildir, hayır. Tanrı fakir değildir. Çünkü bütün orman yaratıkları, dağlardaki bütün hayvanlar benimdir. Dağlardaki bütün kuşları korurum. Kırlardaki bütün yabanıl hayvanlar benimdir. Acıksam sana söylemezdim. Çünkü bütün dünya ve içindekiler benimdir. Mezmur 50-10-12. Ayetlerde Tanrı böyle diyor. Tanrı acıkmaz. Acıksaydı bile bize söylemezdi. Tanrı'nın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İlk inanlılar topluluğu vermeyi bir lütuf olarak, bir kayra olarak kabul ediyorlardı. Tanrı'nın şeylerini başkalarıyla paylaşmak bir tutku, onları saran bir arzuydu, bir istekti. Paulus özel olarak yerel bir duruma yazıyor ve bizler de bunu anlamalıyız. Yeruşalim Kilisesi müjdeyi bildiren ilk kiliseydi. Müjde burada başlamıştı. İsa elçilerine Yeruşalim'den başlayarak kendisi için tanıklar olmalarını söylemişti. Elçiler ya da haberciler Yeruşalim'i seviyorlardı ve zulüm onları oradan çıkarıp başka yerlere dağıtarak sonunda dünyanın her köşesine dağıtıncaya dek onun etrafına kollarını sarmışlardı. Yeruşalim Kilisesi zulümden ötürü zayıflamıştı. Hatta orada bir kıtlık vardı ve inanlılar topluluğu fakir düşmüştü. Paulus şimdi 3. müjde yolculuğundayken, Tanrı sözünü 3. kez yaymak için yola çıkarken, Yeruşalim'deki kilise için bağış toplamıştı. Bu biraz devrimci bir şeydi. Burada müjde kiliseleri ana kiliseye yardım yolluyordu. Günümüzde bunun tam tersidir. Ama Paulus'un zamanında ana kiliseyi diğer küçük inanlılar topluluğu destekliyordu. Paulus Korintos'a gidemiyordu. Bu yüzden bu mektupta onlara nasıl vermeleri gerektiği hakkında talimatlar veriyordum. Korintos'a gitmeyi tasarladığından oradayken vermeleri için promosyon yapıp, yani duygu sömürüsü yaparak bağış toplamayı istemediğini söylüyor. Oraya gittikten sonra para vermeleri konusunda konuşarak vakit geçirmek istemiyor. Bu bağış önceden toplanmalı ve sonra kendisi oraya vardığında zamanını Tanrı sözünü bildirerek geçirebilmeliydi. Bu, günümüzde genelde kullanılan yönteme bir tezat oluşturmaktadır. Genelde bir davet gelir, gidip vaaz ederim ve ben oradayken benim için bir sevgi sunusu toplanır, ama Paulus'un önerdiği gibi yapılsaydı, sevgi sunusu müjdeci ya da kutsal kitap öğretmeni konuşmaya gelmeden önce toplanırdı. Şimdi sizlere yerel durumu açıkladım ve bu mektuptaki talimatların zeminini anlattım. Yerel durumun gerçekleri tarih olmuştur ama Paulus'un verdiği ilkeler kalıcıdır. Bunların Paulus'un bunları ilk verdiği zamandaki gibi taze olduklarına inanıyorum. İlk ayette Paulus, Makedonyalı inanlıların Filipi'deki kilisenin Hristiyan verişinin örnekleri olarak gösteriyor. Burada Hristiyan herhangi bir kalıba girmek değil, Mesih İsa'ya iman eden ve bu imanı yaşayan kimselerdir. Bu yüzden Mesih inanlıları diyoruz. Mesih inanlıları topluluğu diyoruz. Bundan sonra vermekteki motivasyonlarını ve yöntemlerini anlatıyor Pavlus. Kardeşler, size Tanrı'nın Makedonya'daki inanlı topluluklarına sağladığı lütuftan söz etmek istiyorum. Büyük sıkıntılarla sınandıklarında coşkun sevinçleri ve aşırı yoksullukları tam bir cömertliğe dönüştü. 2. Korintoslar 8, 1 ve 2. ayetler. Aşırı yoksulluklarından verdiklerine dikkat edin. Bu insanlar oldukça fakirler ama buna rağmen vermeyi biliyorlar. Bu insanlar zengin değildiler, fazla paraları yoktu ve bolluk içerisinde değildiler. Fakirliklerinde verdiler. Korkanın bizler, günümüzde bu tür bir verişin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu insanlar fakirdiler ama fakir olmalarına rağmen elleri, kalpleri açıktı, vermeye hazırdılar. Zaten verdikçe de kişi daha çok bereket alıyor. Vermek almaktan daha üstün mutluluktur. Ama biz genelde bunun tersini öğreniyoruz değil mi? Hep bana, hep bana, hep bana diyoruz. İşte bana diye diye, önce benim çıkarım diye diye, önce benim cebim diye diye bu hallere geldik. Ama ilk inanlılar topluluğunda bunu görüyoruz. Bunlar fakirdiler. Gerçekten de paraları yoktu. Bolluk içerisinde değillerdi. Ama vermesini bildiler. Dayanışmayı bildiler. İşte bu da onları zengin kıldı. Ellerinden geldiği kadarını diyor Paulus 3 ve 4. ayetlerde 8. bölümün. Ellerinden geldiği kadarını, hatta daha fazlasını kendi istekleriyle verdiklerine tanıklık ederim. Kutsallara yapılan yardıma katılma ayrıcalığının kendilerine verilmesi için bize çok rica edip yalvardılar. Bunun, değerli dostum, daha doğru bir tercümesi şöyle olurdu. Lütfu kabul etmemiz için bize çok yalvardılar. Topladıkları o armağan bir lütuf, bir paydaşlıktı. Mesih'in şeylerinde bir paylaşma olduğu anlamına geliyordu bu. Onların birbirlerine karşı olan sevgilerini bizler anlayamayız. Birbirlerine olan derin sevgileri. İşte sevginin bir özelliği de paylaşmaktır. Sevgi hiçbir zaman ya senden banana demez. Senin yükün benim yüküm, benim yüküm senin yükün oluyor. Onların birbirlerine karşı olan sevgilerini bizler tam olarak günümüzde anlayamıyoruz. Günümüzde bizler sosyal etkinlikten söz ederiz değil mi? Ben muhafazakar kiliselerimizden neredeyse umudu kestiğimi itiraf etmeliyim. Müjdecilere yardımda bulunmak harika bir şeydir. Ama kendi cemaatimizdeki ihtiyaç içinde olan kişileri ihmal mi etmemiz gerekmektedir? Birçokları ihtiyaçlarının yerel cemaat içerisinde bilinmesini istemiyorlar bile. Çünkü bunun kilisede dedikodu konusu olacağını biliyorlar. Yardım almak istemiyorlar çünkü bunun bir utanç kaynağı olacağını düşünüyorlar. Bunu kendi hizmetimde de gördüm. Ya da bunun tersini de görüyorum. Günümüzde bizler ne yazık ki vermenin harikulade lütfunu unutmuş bulunuyoruz. Şimdi Makedonya'daki inanlıların ne yaptığına bakın. Bu çok sıra dışı bir şeydir. Umut ettiğimizin ötesinde kendilerini öncelikle Rabbe ve Tanrı'nın isteğiyle bize adadılar diyor Paulus 8. bölüm 5. ayette. Değerli dostum, Paulus bunun beklediği bir şey olmadığını söylüyor. İlk olarak kendilerini Tanrı'ya adamışlardı. Bu temel bir şeydir. İkinci olarak kendilerini Mesih'in yerel işine iyice adamışlardı. Kendilerini Tanrı'nın isteğiyle Paulus'a adamışlardı. Bunun anlamı Paulus'un müjdeyi bildirmesine yardım ettikleridir. Tanrı'ya gerçekten adanmışlardı. Paulus Korintoslara ilk mektubunda diriliş ve cennetten söz etmişti. Ve onlar, Paulus kardeş bizlere biraz daha cennetten bahset demek üzereydiler. Bundan sonra Paulus kutsallara yapılacak para yardımına gelince siz de bunu Galatya topluluklarına buyurduğum şekilde yapın diyerek onları sarsmıştı. Onlara çok pratik bir şeyden söz etmek istemişti. Ve ikinci mektubunda onlara içerleyerek vermemelerini söylüyor. Yani bir yük olarak değil. Makedonyalı inanlılar coşkun sevinçleri ve aşırı yoksulluklarından vermişlerdi. Ne güzel bir tablo değil mi? Tanrı sevinçle vereni sever dostum. Evet, sevinçle vereni ve onların gerçek bir paydaşlığa sahip olduklarını burada çok gerçek bir şekilde görüyoruz. Sahip olduklarını paylaşıyorlar. Bütün ruhsal bereketlerini Yeruşalim'deki ana kiliseye borçluydular. Müjdeyi onlardan almışlardı. Şimdi acıklı bir durumda olan ana kiliselerine maddesel armağanlarını veriyorlardı. Bir dayanışma, bir paylaşım işte budur. Paulus Galatyalılar 6:6'da Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaştın der. Bu vaizinizi destekleyin anlamına gelir dostum. Bunun anlamı ruhsal bereketlerinizi aldığınız işi desteklemeniz gerektiğidir. Verme işi coşkun bir sevinç içerisinde yapılmalıdır. Hiçbir zaman istemeyerek ya da vermemiz gerektiğini düşündüğümüz için vermemeliyiz. Tanrı sözünün başka insanlara da erişebilmesi için tutkuyla vermeliyiz. Rabisa'nın tapınakta durup bağış kutusuna para atan insanları seyrettiğini hatırlayacaksınız. Bence bunu hala yapıyor. Zenginler gelip büyük bağışlarda bulundular ama fakir bir dul kadın gelip birkaç kuruşunu attı. Rab, onun hepsinden daha fazlasını verdiğini söyledi. Fakirliğinde verdi ve sahip olduğu her şeyi verdi. Kadının verdiği birkaç kuruşu tapınağın zenginliğiyle kıyaslayacak olursanız fazla bir değeri yoktu. Ama Rab ise Tanrı'nın değerlendirmesini yapmaktadır. Size gerçeği söyleyeyim. Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Çünkü bunların hepsi kutuya zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna rağmen geçinmek için elinde ne varsa onu verdi dedi. İş bağış vermeye gelince bazı insanlar hiçbir şey durduramaz denmiştir. Ancak bir sürü insan iş vermeye gelince orada dururlar. Yeni bir bina için para toplamaya çalışan bir İskoç kilisesi hakkında bir öykü vardır. Kilisenin üyelerinden biri 50 bin sterlini olduğu bilinen zengin bir İskoçtu. Tipik bir İskoçyalıydı ve çoğumuz gibi epey cimriydi. Görevlilerden biri yanına gelip, "Kardeş, yeni kilise için ne kadar vereceksin?" demiş. İskoçyalı, "Sanırım dul kadının attığı kadar atabilirim." diye yanıt vermiş. Yani birkaç kuruşu kastediyor. Görevli bir sonraki toplantıda, "Kardeşler, gereken bütün para toplandı. Bu kardeş 50 bin sterlin verecek." demiş. Adam şaşırmış, afallamış. "Ben 50 bin sterlin vereceğim demedim. Dul kadının attığı kadar atacağımı söyledim." demiş. Görevli, "Evet ama o her şeyini verdi ve ben de senin aynı şeyi vermek istediğini düşündüm." diye cevaplamış. Dostum, Tanrı'nın ne kadar verdiğinizi görmekle birlikte ne kadarını kendinize sakladığınızı da gördüğü ilginçtir. Makedonyalı inanlılar kendilerini Tanrı'ya teslim ettiler. İşte işin püf noktası buradaydı. Bu imanlılar yüreklerini, düşüncelerini Rab'be teslim ettiler. Ve dostum, Tanrı size sahip değilse sizden hiçbir şey istemez. Tanrı önce bizi istemektedir. Biz de gerçekten Tanrı'ya kendimizi vermeliyiz. Tanrı'ya teslim etmeliyiz. Evet, Tanrı size sahip değilse sizden hiçbir şey istemez. Tanrı ele sahip değilse eldeki armağanı da istemez. İşte benim elime, benim yüreğime sahipse o zaman Tanrı'ya verdiğim bir şeyi sevinçle, severek vermem gerekir ve veririm de bunu. Bu nedenle diyor Paulus, aranızda daha önce başladığı bu hayırlı işi tamamlaması için Titus'u isteklendirdim. Bu da 8. bölüm 6. ayettir. Paulus, Korintoslu inanlıların Makedonyalı inanlıları motive eden lütfun aynısıyla motive edilmeleri gerektiğini söylüyor. Her insan için dostum gerçek sınav ne verdiğindedir. Birisi tapınma toplantısı için gereken üç şey olduğunu söylemişti. İlki kutsal kitaptır, Tanrı'nın sözüdür. İkinci ilahi kitabı, üçüncüsü de para cüzdanıdır. Vermek Tanrı'ya tapınmamızın bir parçasıdır. Vermek bizi mutlu eder. Çünkü İsa Mesih'in kendisi de vermek almaktan daha çok mutlu eder insanı. Vermek almaktan daha mutludur. Vermek Tanrı'ya tapınmamızın dediğim gibi bir parçasıdır. Eğer verme lütfuna sahip değilsek, Tanrı'ya dua edip bize cömert, paylaşan bir ruh vermesini istemeliyiz. Nasreddin hocaların öykülerini bilirsiniz. Bir gün adamın birisi bir ırmağa düşmüş, boğuluyor. Herkes onu kurtarmaya çalışıyor ama bir türlü adamı kurtaramıyorlar. Çünkü herkes ırmağın kenarında durmuş, ver elini, ver elini diye bağırıyor. Adam ise suya dalıp çıkıyor, imdat diye çağırıyor. İşte o sırada hoca oradan geçiyormuş. Hemen koşmuş ve adama demiş, al elimi, al elimi, ve hemen adamı çekip kurtarmış. Tabi adam yapışmış hocanın eline, hoca da onu kurtarmış. Orada olanlar hocaya demişler, hoca bu ne keramet? Biz bir saatten beri adamı kurtarmaya çalışıyoruz ama adam bir türlü bizim sözümüzü duymadı. Ama sen geldin, bir söz söyledin, adamı kurtardın. Hoca demiş ki, canım bu adam o kadar cimridir ki verme nedir bilmez. Şimdi siz adama diyorsunuz ki ver elimi. Adam bu verme, ver, ver sözünü duyuyor. Bu yüzden de bir türlü elini size vermiyor. Ben ne yaptım? Al elimi, al elimi deyince bu almayı öğrenmiş ya, vermeyi öğrenmemiş. Almayı öğrendiği için elimi yakaladı ve çektim çıkardım. Evet, bu abartılmış bir nüktedir ama gerçekten de insanın tabiatını, cimriliğini çok güzel gösteren bir resimdir. Kardeşim, vermek Tanrı'ya tapınmamızın bir parçasıdır. İsa Mesih vermek almaktan daha mutludur dedi. Tanrı bizleri o kadar çok sevdi, böyle okuyoruz kutsal sözde. Tanrı seni ve beni o kadar çok sevdi ki verdi. Neyi verdi? Kendi sözünü, kendi oğlunun için. Biz yaşayalım, kurtuluş bulalım, sonsuza dek Rab'le birlikte olalım diye verdi. Onun çocuklarından da Tanrı dayanışmayı vermemizi bekler. Eğer verme lütfuna sahip değilsek kardeşim, Tanrı'ya dua edip bize cömert, paylaşan bir ruh vermesini istemeliyiz.